Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Kasım 2019 sayısından bir mülakatı paylaşacağız. Profesör Doktor Mehmet Görmez, İnsan Düşünce Enstitüsü Başkanı ile Görsel İdrake Karşı Hayayla Hayat Bulmalıyız başlıklı mülakatı paylaşacağız sizinle. Bilişim teknolojileri vasıtasıyla gerçekleşen değişim ve dönüşüm İslam ümmetini hangi bağlamda tehdit ediyor? Teknolojik imkanlardaki hızlı gelişme ve bu gelişmeye bağlı olarak ortaya çıkan dönüşüm sadece bireyi, toplumu, kültürü, alışkanlıkları değil, dini hayatı, din anlatımlarını da büyük oranda etkiledi. Bilhassa bu değişim, internetin bulunması ve yüzyılın son çeyreğinde toplumun tüm katmanlarında kullanılmaya başlamasıyla daha başka bir boyuta ulaştı. Günümüzde ise bireysel ve toplumsal hayatımızı tümüyle içine alan, alışkanlıklarımızı değiştiren, dünyanın işleyişini bile farklı bir çizgiye getiren bir hal aldı. Artık herkesin söz söylediği bir alan oldu internet. Yüzlerce yanlış bilgi ve o bilgiler ışığında inşa edilen algılar, hiçbir şeyin kendisi olmadığı, her şeyin abartıldığı bir dünya, hakikat değil, sanal bir dünya, imaj, reklam ve propaganda dilinin hakim olduğu bir dünya. Biz Müslümanlar son iki asrın bütün değişimlerine hazırlıksız yakalandığımız gibi buna da hazırlıksız yakalandık. Dinin internet ortamına taşınması süreci nasıl olacaktı? Dinin hakikatleri sanal bir alemde nasıl ifade edilecekti? Her an internet ortamına aktarılan dini bilgi nasıl denetlenecekti? İrşat, davet ve tebliğ dili, imaj, reklam ve propaganda diliyle nasıl ifade edilecekti? Oyun, eğlence ve alay üzerine kurulan sosyal medya ortamlarında dinin hakikatleri nasıl anlatılacaktı? Bütün bunlarla ilgili hiçbir hazırlığımız yoktu. Hala bu konuyu derinden ele alan araştırmalarımız ve çalışmalarımız yeterli seviyede değil. Bugün dünya bilgi varlığı içinde İslam bilgi varlığı sıhhat ve doğruluk açısından ciddi sorunlar taşımaya devam etmekte. Bilişim teknolojileri vasıtasıyla genelleşen bu değişim ve dönüşüm biz Müslümanları ve dini hayatımızı iki yönden olumsuz etkiledi. İlk olarak bilgi kaosu, yorum anarşisi ve fetva karmaşasına yol açtı. Bilgiye erişimi kolaylaştırdığı halde her türlü usul ve metodolojiden yoksun olduğu için pek çok açıdan zararı faydasından çok oldu. İhtilaf ahlakından yoksun din tartışmalarının bu mecralarda boy göstermesi bilhassa gençlikte ciddi kopuşlara sebebiyet verdi. İkinci olaraksa bu durum sadece Müslümanları değil, bütün insanların hayatında görsel idrakin egemenliğine yol açtı. Görsel idrak ve görsel idrakin egemenliğinden kastınız nedir? Biraz açar mısınız? Çağımızın can yakan hastalığı görsel idrak, daha çok insanoğlunun sadece gördüğüne, sadece görüntüye, sadece surete, sadece şekle ve sadece imaja takılıp kalmasıdır. Bu anlamda görsel idrak eksik bir idraktir. Dijital devrimin bütün dünyayı bir ekran medeniyetine dönüştürmesi, 7'den 70'e herkesi küçük veya büyük bir ekranda muhatap kılması ve bilgiyi yönetilebilir olmaktan çıkarması, görsel idrakin egemenliği aklın idrakini zayıflatmaya, kalbin idrakini öldürmeye başladı. Görsel idrak aklın idrakine tabi olması gerekirken aklın idraki görsel idrake tabi oldu. Böylece her şeyi adeta fotoğraftan ibaret görmeye başlayan insan kendisiyle ötekisiyle varlıkla ilişkisini bir suret üzerinden kurmaya başladı. Dünya sireti olmayan bir surete dönüştü. Hakikati olmayan bir imaja evrildi. Neticede sanal bir dünya kuruldu. İnsanoğlu idrak sahibi bir varlıktır. İdrak kavramı Türkçe'de sadece aklın kavrayışı olarak ele alınsa da Arapça'da bir şeye vasıl olmak, ulaşmak demektir. Alimlerimiz idraki, hissi idrak ve akli idrak olmak üzere ikiye ayırmışlardır. Hissi idrak bir şeyin göstergeler marifetiyle yani beş duyu vasıtasıyla kavranmasıdır. akli idraksa tefekkürle, tezekkürle, tedebbürle bir düşünceye ulaşmaktır. Bir neticeye vasıl olmaktır. İdraki, maddi idrak ve manevi idrak olarak anlamak da mümkündür. Maddi idrak daha çok nazari bilgilerle bir şeyi kavramaktır. Manevi idraksa diri olan kalbin amelidir. Biz bu manevi idrakla Allah'a, meleklere, kitaplara ve peygamberlere iman ediyoruz. Allah'ın ayetlerini, hikmetlerini ve yaratışını öğreniyoruz. Görsel idrakle kalbin idraki arasında nasıl bir irtibat olmalıdır? Kur'an, müminleri sadece gözle görmeye değil, imanla görmeye de davet etmekte, aklın ve kalbin birlikte hareket ettiği külli nazarla meselelere yaklaşmaya çağırmakta, hatta külli nazarla sorumlu tutmakta. Başka bir ifadeyle Kur'an, müminlerden hem hissi, hem akli idrakin, hem de maddi ve manevi idrakin külli idrakle birlikte hareket etmesini istemekte. Bu nedenle Kur'an, kalple görmeyi basar, gözle görmeyi rüyet, her ikisiyle birlikte külli bir şekilde görmeyi ise nazarla ifade etmekte. Kur'an-ı Kerim nazar kavramıyla görsel idraki aklın ve kalbin idrakiyle birleştirmekte. Kur'an, Allah'ın rahmetinin eserlerine nazar edin ayetiyle görsel idrakle aklın idraki arasındaki ilişkiye işaret ederken, yeryüzünü dolaşmazlar mı ki akleden kalpleri olsun ayetiyle de görsel idrakle kalbin idraki arasındaki ilişkiyi ifade etmekte. İşte insan bu külli nazarı, külli idraki bıraktığı zaman hakikatin şahidi olmaktan uzaklaşır, sadece ekran medeniyetinin seyircisi olur, sadece suretin bakıcısı olur. Ne yazık ki insanın idrakini diri tutmanın oldukça zor olduğu bu tür zamanlarda insanın karşı karşıya kaldığı en büyük tehlike bedenin ölümü değil, idrakin ölümüdür. İdrak ölünce insan konuşur, düşünür, işitir ancak konuşması hikmet, bakışı ibret, düşüncesi hakikat olmaz. Eşyayı görür ancak eşyanın arkasındaki hakikati anlamaz. Konuşur ama dilsizdir, işitir ama sağırdır, görür ama kördür. Nitekim Kur'an'da bu husus, onların kalpleri vardır ama onlarla kavrayamazlar. Gözleri vardır ama onlarla göremezler. Kulakları vardır ama onlarla işitemezler ayetiyle ifade edilmiştir. Burada mühim olan şeklin, suretin, imajın bakıcılığından kurtulmak, varlığın, kainatın ve hakikatin şahitliğine terfi etmektir. Suretin bakıcılığından hakikatin şahitliğine nasıl terfi edeceğiz? Öncelikle insan Allah ilişkisini yeniden gözden geçirmeliyiz ve bu ilişkiyi bir misak üzerine bina etmeliyiz. Allah'la kul arasındaki ilişki kuru bir iman ilişkisinden ibaret değildir. Aynı zamanda bir şehadet ilişkisidir. Şehadet misakı karşılıklı şahit olma misakıdır. Bu misak Rab-Mü'min Halik mahluk ilişkisinin ötesinde şehit meşhut ilişkisidir. Bu şehadet bir beyan şehadeti değil, bir ayan şehadetidir. Bir beyan ikrarı değil, bir ayan ikrarıdır. Kur'an bize Rabbin Adem oğullarından, onların sırtlarından zürriyetlerini alıp bunları kendileri hakkındaki şu sözleşmeye şahit tutmuştu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Elbette öyle, tanıklık ederiz dediler. Ayetiyle çocukluktan beri hocaların bize sorduğu, ne zamandan beri Müslümansın sorusuna verdiğimiz kalu beladan beri cevabının tam manasının şehadet misakı olduğunu bildiriyor. Allah'la şehadet ilişkisi içinde olmak her an o bana şahit, ben de onun ayetlerine şahidim demektir. Onun esmasına, onun nimetlerine, onun rahmetine şahidim demektir. Ve bunu daima birlikte müşahede etmektir. O yüzden kelime-i tevhidin bir diğer adı da kelime-i şehadettir. Amentü demek ayrı bir şeydir, eşhedü demek başka bir şeydir. İşte bu şehadet misakı insanın dört duvar arasında kendisiyle baş başa kaldığında dahi haya etmeyi zorunlu kılar. Haya ise insanı hem idrak ölümünden hem de görsel idrakin egemenliğinden kurtarır. İnsanı insanlığından alıkoyan görsel idrakin egemenliğine esir olmamak, görsel idrakin öldürdüğü insanı diriltmek ve yeniden ihya etmek için insanı insan kılan, insana hayat veren bir ahlak olan haya ile yeniden ihyaya ihtiyaç vardır. Görsel idrakin öldürdüğü insanı ihya için haya gerekiyor diyor ve haya direnişi öneriyorsunuz. Niçin haya, hayayı hayata nasıl hakim kılacağız? Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem hayaya dair hadisleri, ekranların hüküm sürdüğü günümüz dünyasında daha büyük manalar ifade ediyor. Haya pek çoğumuzun bildiği manada basit utanma duygusundan ibaret değildir. Sadece kadın erkek arasındaki ilişkiyi düzenleyen duygusal bir şey de değildir. Bizi kötülüğe götürecek her türlü şeyden uzaklaştıran ve Rabbimizin daima bizimle beraber hazır ve nazır olduğu şuurunu veren şeydir. Haya hayattır. Haya ile hayat aynı kökten gelir. Hayanın İslam'ın temel ahlakı olduğunu, her dinin temel bir ahlakı vardır. İslam'ın temel ahlakı hayadır buyuran Allah Resulü'nden öğreniyoruz. Hayayı külli bir ahlak, bir hayat tarzı olarak telakki eden ve imanla hayayı birleştiren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, haya imandan bir şubedir buyuruyor. Başka bir hadisinde iman ve haya kardeştir. Biri kalktığı zaman diğeri kalkar buyuran Allah Resulü bize İslam'ın bu büyük ahlakını yanımızdan hiçbir zaman ayırmamamız gerektiğini öğretiyor. İslam alimleri hayayı dörde ayırmışlardır. Allah'tan haya, meleklerden haya, insanlardan haya, insanın kendisinden hayası. Sonuncu sırada bahsetmemize rağmen aslında insanın kendisinden haya etmeye başlaması aynı zamanda Allah'tan, meleklerden ve insanlardan da haya etmeye başlaması insan olmanın izzet ve onuruna sahip olması demektir. Hayayı elde edebilmek, daha doğrusu hayayı hayata indirebilmek, hayayla hayat bulabilmek, Allah'la olan misakımızı yeniden gözden geçirmemize bağlı. Her insanın yaratılışı itibarıyla kalu belada Allah'la yaptığı şehadet misakına bağlı kalmasıyla mümkün. Hayayı hayata dönüştüren bu şahit-meşhut ilişkisi nedeniyledir ki, Allah her şeye şahittir buyuran Allah bize aynı zamanda şöyle dua etmeyi öğretiyor. Rabbim, gönderdiğine iman ettik. Peygambere de tabi olduk. Bizi şahitlerle beraber yaz. Allah şahittir, şehittir. Biz de diyoruz ki Allah'ım beni şahitlerden yaz. Şahitlerden yazılan insan hayalıdır. Şahitlerden yazılan insan görsel idrakin egemenliğine mahkum olmamıştır. Her daim haya eder, telefonu eline aldığında haya eder, internete girdiğinde haya eder, bir mesaj atacağı zaman haya eder, bir şey paylaşacağı zaman haya eder. Haya ile hayat bulan insan için hayasızlık bir ölüm halidir. Bütün bu gelişmeler, din dilini, dini söylemlerimizi ve davet dilini, üslubunu ve usulünü ne derece etkiledi? İslam davet tarihinde son 10 yıllarda ümmet olarak yeni bir evreye girmiş bulunuyoruz. Bu evre davetin vasıtaları azaldığı için değil, davetin namütenahi vesileleri ortaya çıktığı içindir. Özellikle görsel idraki egemen kılan dijital dünya, davetin kendisini mümin için büyük bir imtihana dönüştürdü. Zira bu vasıtalar basiret ve hikmeti güncellemeyi, yeni bir ilim ve usul geliştirmeyi gerektiriyordu. dijital dünya imaj, reklam ve propagandaya dayanıyor. Davetse ilim, hikmet, basiret gerektiriyor. Davetin ilim, hikmet ve basiretini tam da bunlara zıt olan imaj, reklam ve propagandayla nasıl telif edecektik? Gayesi ihlas ve samimiyet olan bir davet, varlığını riya ve gösterişe borçlu olan bir vasıta ve vesileyle nasıl anlatılacaktı? Ümmet olarak biz bu konuda dersimize çalışmadan, bir usul, yöntem ve metodoloji belirlemeden, büyük bir hevesle televizyon, internet ve sosyal medya gibi yeni iletişim vasıtalarını davetin araçları haline getirdik. Ancak davetçiler bu araçlar için uygun bir dil, üslup ve usul bulamayınca araçlar kendi davetçilerini üretti. Artık dijital dünyanın kendine özgü vaaz kürsüleri, dili, üslubu ve davetçileri oluştu. Orta çağdaki kustaslar gibi modern dönemlerin tiyatral vaizleri de gerçek anlamda ilme ve hayatını ilme adayan alimlere olan ihtiyacı büyük oranda ortadan kaldırdı. Halbuki Kur'an davet, irşat ve tebliğ görevini önemli bazı ilkelere bağlamıştır. Kur'an davetin ilkelerini, sünnetse davetin usulünü ortaya koymuştur. Bu davet ilkelerini şöyle sıralamak mümkündür. Her şeyden önce ilk ilke davetin basiretle, hikmetle yapılmasıdır. Nitekim, de ki, işte bu benim yolumdur. Ben ne yaptığımı bilerek Allah'a çağırıyorum. Ben ve bana uyanlar bunu yapıyoruz. Ayeti davetin basiretle yapılması gerektiğini gösterirken, Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et. Ayeti de davetin hikmetle yapılmasını istemektedir. İkinci büyük ilke davetçinin hal ve tavır olarak zarafet, nezaket, şefkat ve merhamet sahibi olmasıdır. Sen onlara sırf Allah'ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Ayeti bu ilkeyi ifade etmektedir. Üçüncü büyük ilke ise yaşamaktır. Bu ilkeye ise ey iman edenler, niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Ayeti vücut vermiştir. Hasılı ekranların hükümran olduğu bu dünyada görsel idrakin egemenliğine maruz kalmamak için haya ile hayat bulmalıyız. Allah'la olan ilişkimizi yeniden gözden geçirerek bu ilişkiyi bir şehadet ilişkisine dönüştürmeliyiz. Ekran medeniyetinin davet dilimizi, usulümüzü, üslubumuzu esir almaktan kurtarmak için bir an evvel ilim, hikmet ve basirete dayalı bir davet usulü geliştirmeliyiz. Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Mehmet Görmez, İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı ile gerçekleştirilen görsel idrake karşı hayayla hayat bulmalıyız başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak Sesli Dergi'de bu akşam. Bu yazının arasına serpiştirilmiş kısa kısa anekdotlar var. Onları da paylaşarak bu akşamlık programımızı noktalayacağız. Yeter, dönme oyuna gayrı. Ömrün yarısı sevgili isteğiyle geçti, yarısı düşmanların derdiyle. O cübbeyi aldı götürdü, bu külahı. Biz de küçücük çocuklar gibi oyuna daldık. Derken ecel gecesi yaklaştı. Artık bırak şu oyunu, yeter, dönme oyuna gayrı. Tövbe atına bin de hırsıza yetiş, hırsızdan elbiselerini al, geri dön. Tövbe atı acayip bir attır. Bir anda şu aşağılık alemden ta göğün üstüne kadar sıçrayıp çıkar. Allah'tan ne istemeli? Tarlalarını, bahçelerini sulamak için develerle su çekmek ensara çok ağır geliyordu. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme başvurarak kendilerine bir kanal kazılmasını istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara, Ensara merhaba, Ensara merhaba, Ensara merhaba. Sizin bugün benden istediklerinizi mutlaka size vereceğim. Bugün Allah'tan sizin için ne istersem o bana verilecektir buyurdular. Ensar da birbirlerine, o halde bu fırsatı değerlendirmeliyiz diyerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bağışlanma istemeye karar verdiler ve sonra da "Ey Allah'ın Resulü, Allah'a bizi bağışlaması için yalvar." dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Ey Allah'ım, Ensar'ı bağışla, hanımlarını, oğullarını ve torunlarını da bağışla." diye dua etti. Hiç unutmadım. İyas bin Seleme'nin babası şöyle anlatıyor. Hazreti Ömer bir gün çarşıdan geçiyordu. Elinde de kamçısı vardı. Onun da elbisemi çekiştirerek, "Kenara çekil, yolu kapatıyorsun," dedi. Bundan bir sene sonra yine bir gün karşılaştık. Bana, "Ey Seleme, hacca gitmek istiyor musun?" dedi. Ben de "Evet," dedim. Bunun üzerine elimden tutup evine götürerek bana 600 dirhem verdi ve "Bunu hac masrafları için harca. Şunu da bil ki ben bu parayı sana vurduğum o kamçıdan dolayı veriyorum," dedi. Ben, "Ey müminlerin emiri, ben onu çoktan unutmuştum," dedim. Hazreti Ömer ise, "Bense hiç unutmadım," dedi. Evet değerli dinleyenlerimiz, derginin içerisinde yer alan bir nefes bölümünde yer alan bu küçük hikayeleri, küçük kıssaları sizinle paylaşmaya çalıştık. Son olarak Sesi Dergi'de. Evet, Altınoluk Dergisi'nin Kasım 2019 sayısından paylaştık bu yazılarımızı. Böylelikle bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.